Ayrım 6. Güvercin Gerdanlığı. İbni Hazm. Sayfa 55. Nüsa ve Çevirileri. Müsteşrikler arasında ilk kez Dozi ilgi duymuştur bu esere. History de Musulmans, d'Espagne, İspanya Müslümanları Tarihi adlı eserinde bir bölümünü çevirdi. Fakat ancak 1914 yılında St. Petersburg Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör D.K. Petrov Leyden'den Brill yayınları arasında kitabı yayınlandı. Daha sonra 1931 yılında Şam'da Arfa Matbaası yeni bir baskı sundu. Ama Petrov'inkinden pek farklı değildi. Tavkül Hamame, Petrov tarafından Leyden'de bir el yazması nüsa halinde yayımlanmıştır. Zaten çok kötü olan bu el yazması nüsa, maalesef orijinal eserin bütününün yeniden ortaya çıkarılışı değildi. Müstensih düz yazılarda olduğu kadar şiirlerde de birçok bölümleri kendiliğinden çıkarmıştı. Bununla birlikte eser önemiyle Petrov'un yayını ortaya çıkar çıkmaz o zamanki en büyük doğu bilimcilerinin dikkatini çekmiştir. Bunun üzerine eserin güzelliğini bozan tüm kusurları gidermenin gereğine inanmışlardır. İşte Goetzer, Brockelmann, ayrıca hepimizin üstadı William Marches, Petrov'un yayınında önemli düzeltmeler yaptılar. Bu önemli düzeltmeler sayesindedir ki 1931 yılında Nikli, Güvercin Gerdanlığı'nın İngilizce çevirisini sunabildi. Bir başka Arap dil bilimcisi Max Weisweiler onu Almanca'ya çevirdi. Bu çeviri 1941 yılında Leyden'de yayımlandı. Léon Berger, Le Collier du Pigeon sayı 11 ila 14. Hasman der Tobe, Über die Lich, Ant die Liebenden 2, Afli Liden Brill 1942. Bu eserin İtalyanca çevirisi, Arapça metin olmaksızın Roma Üniversitesi'nden Sayın Profesör Francesco Gabrielli tarafından İbn Hazm, Il Colère de la Colombe Sul, Amore et Gli Amanti başlığıyla Biblioteca di Cultura Moderne Bari Guis 1461 numarada La Terza 1949'da 12 ila 262 sayfa olarak yayımlanmıştır. AGE sayı 14. Güvercin Gerdanlığı Rusça'ya M.A. Salier tarafından çevrilmiştir. İbn Hazm Özerelye Goliki Prevots Arabiskogo, M.A. Salye, Salye Port, Redaksi, Ay, Cu, Karaçovoskogo, Moskova, 1933. İslam Ansiklopedisi, Cilt 5 bölü 2, sayfa 748. İspanyolca'ya Emilio Garcia Gomez tarafından çevrilmiştir. El Colar de la Paloma, Madrid, 1952, çeviri Arapçadan yapılmıştır. Fransızca'ya Léon Berger tarafından çevrilmiştir. Kitap, Arapça ve Fransızca metin karşı karşıya konularak basılmıştır. Bir edisyon kritiktir ve Le Collier du Pigeon, Eau de l'Amour et de Amans, Tavk, Alhamame, Fil Ulfa, Val Ullaf başlığıyla 1949'da Cezayir'de yayımlanmıştır. Léon Berger esere bir ön yazı yazmış, notlar ilave etmiştir. Kitap 14 ila 425 sayfadır. A.R. Nikli'nin 1931'de yaptığı İngilizce çeviri Paris'te yayımlanmıştır. Çevirinin adı A Book Containing the Risale Now as the Dose Necking About Love and Lovers'tır. Paris 1931. Tavkül Hamame'nin Şam'da bir tabı çıkmıştır. 1349. AGE Ansiklopedi Cilt 5 bölü 2, sayfa 748. Tavkül Hamame'nin Kahire'de Eser Üniversitesi'nde 3 kişi tarafından bir edisyon kritiği tahkiki yapılmış, 1976 yılında El Mektebetüt Tevfikiye'de yayımlanmıştır. Edisyon kritik 8 ila 184 sayfa olup baş tarafında bir giriş yazısı ile İbn Hazm'ın hayatı ve eserleri hakkında tanıtıcı iki yazı yazılmıştır. Edisyon kritiği yapanlarsa Dr. Nas Ferit Muhammed Vasıl, Dr. Abdülaziz Muhammed İzam, Dr. Muhammed Fehmi Es Sercani'dir. Tavgül Hamame'nin Güvercin Gerdanlığı ya da Sevgiye ve Sevenlere dair başlığı ile 1979'da bir bölümü Diriliş'te yayımlanmıştır. Kahire Üniversitesi Japon Dili Başkanı Dr. Toshiyu Kuruda eseri Japonca'ya çevirmiştir. Ayrıca eser Felemenkçe'ye de çevrilmiştir. İbn Hazm, Der Ring van der Druf, Over Minars en Liefde Vertauldit, Het Arabisch, en Ingeleit Dor Remke Kuruken, J. J. Witkan, Amsterdam 1977. Cögerçin, Alkasi adıyla Kazakça'ya da çevrilmiştir. Görülüyor ki Tavgül Hamame, Rusça dahil belli başlı dillere çevrilmiş Arapça baskıları yapılmıştır. Şimdi de eserin genel planı üzerinde biraz duralım. İbn Hazm, Valencia'nın bir vilayeti olan Şatibe'de ikamet ederken, Elmeriye'den kendisini ziyarete gelen bir dostunun isteği üzerine, aşk hakkında, aşkın doğuşu, uğradığı değişiklikler ve aşıklara önerdiği durum alışları içeren bu eseri kaleme almıştır. Yazar, önce felsefi açıdan bize aşktan ve aşkı doğuran değişik nedenlerden söz ediyor. Bu nedenlerin her birine özel bir bölüm ayırıyor. Sonra aşkın sevinçlerini, acılarını ve kimi aşkların özel durumlarını ele alıyor. Eserinde elden geldiğince karşıt durumları birbiriyle karşılaştırarak aşk duygusunun doğal gelişim sürecini izliyor. Örneğin sır saklama bölümünden hemen sonra sırrı ifşa bölümü geliyor. İtaat bölümünü muhalefet bölümü, sadakat bölümünü ihanet bölümü ve benzeri izliyor. Daha sonra sevgililerin ölümüyle ya da unutulmasıyla aşkın nasıl sona erdiğini bize anlatıyor. Ve eser iki ahlaki bölümle son buluyor. Günahın çirkinliği, cinsel eğimlerde kendini tutma, iffetin yararları ve yüksek değeri. Burada din bilgini, büyük hukukçu ve gelecek zaman polemikçisi son derece açık bir şekilde bize kendini gösteriyor. Klasik hadisçilerin en ileri yöntemleriyle, yani Hazreti Peygamber'e kadar çıkan raviler zinciriyle, hadisleri, senetleriyle birlikte naklediyor. Zina edenlere uygulanacak haddi, cezayı açıklarken bize sanki hukuk dersleri veriyor. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon, sayı 13. İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı'nın giriş bölümünden hemen sonra eserin planını şöyle çizmekte. Bu kitabı 30 bölüme ayırdım. 10 tanesi aşkın kaynaklarına dairdir. Birincisi bu girişten hemen sonraki bölümdür. Orada aşkın belirtileri anlatılıyor. Sonra uykuda aşık olan kişilerden söz eden bölüm gelir. Bunu basit bir tasvirle aşka kendini kaptıran insanların bölümü izler. Daha sonra tek bir bakışla aşık olan kimselerin bölümü, bunu uzun zaman birbirine sıkı sıkı bağlanan kimselerin bölümü izler. Sonra çeşitli yollarla üstü kapalı sözler söyleyenlerin bölümü, sonra göz işaretleriyle anlaşanların bölümü, daha sonra mektuplaşarak ya da aracı kullanarak anlaşan kimselerden söz eden bölümler gelmektedir. Öteki 12 bölüm, aşkın arazlarını, iyi ya da kötü yanlarını anlatmaktadır. Kuşkusuz aşkın kendisi bir arazdır. Biliyorsunuz bir araz başka arazları kaldırmaz ve bir sıfatın niteliği kolayca tanımlanamaz. Ama mecazi bir şekilde sıfatı bizzat vasfedilen şeyin yerine koyarak basitçe konuşma biçimidir bu. Gerçeği kavrayış biçimimize göre bir arazın gerçekte diğerinden daha küçük, daha büyük, daha güzel ya da daha çirkin olduğunu kastettiğimiz zaman bu arazların kafamızda veya gözümüzde meydana gelen şekillerin içinde birbirinden az veya çok ayrıldıklarını anlarız. Çünkü tabiatları gereği onlarda nicelik ya da bölünme söz konusu olmaz. Zira uzayda bir yer tutmazlar. Bu bölümler şunlardır. Yardımsever dost, birlik, sır saklama, sır söyleme, itaat, muhalefet, sonra herhangi bir şeyi sevip artık başka hiçbir şeyi sevmeyecek olan kimselerin bölümü, arzuların ılımlaştırılması, sadakat, ihanet, bitkinlik, hastalık ve son olarak ölüm. Öteki 6 bölümse aşka içerden gelen bela ve afetlere dairdir. Eleştirmeci, gözetleyici, gizli kötü haberci, kaçınma, ayrılık ve unutma. Bu 6 bölümde 2 bölüm var ki öncekiler arasında karşıtları vardır. Bunlardan biri eleştirmeci, karşıtı yardımsever dost, öteki kaçınma, karşıtı birliktir. Diğer 4'ünün ise aşkın cilveleri arasında karşıtı yoktur. Bunlar gözetleyici ve gizli kötü habercidir. Bunların ortadan kaldırılmalarından başka karşıtları yoktur. Herkes bilir ki karşıt ortaya çıkınca önceki ortadan kaybolur. Kelamcılar bu konuda değişik görüşlere sahiptir. Bu kitabın konusunun çok fazla dışına çıkacağımdan korkmasaydım bu sorunu enine boyuna ele alırdım. Sonra ayrılık, karşıtı sevgililerin komşu olmasıdır. Ancak bu komşuluk benim burada anlatacağım aşkın tezahürlerinden biri değildir. Daha sonra da unutma, karşıtı aşkın ta kendisidir. Çünkü unutma demek gerçekten aşkın yitmesi ve yok olması demektir. Bu kitabı 2 bölümle bitiriyorum. Bu bölümlerde günahın çirkinliğine, iffete, cinsel eğilimlerde insanın kendini tutmasına dair güzel sözler var. Yüce Tanrı'ya boyun eğmeyi, sürekli iyiliklerle emretmeyi, kötülüklerden sakınmayı ve sakındırmayı salık vererek kitabımı bitiriyorum. Gerçekten inanan birinin görevleri bunlar değil midir? Bununla birlikte bu bölümlerin kimilerini anlatırken bu plandan ayrıldım. Doğrusu olayların doğal gelişimini, kronolojik sırasını, tedrici olarak ortaya çıkışlarını izledim. Karşıtları yan yana koydum. Böylece yukarıda belirtilen plana çok az bir yerde uyulmamış oldu. Allah bizden yardımını esirgemesin. Demek ki bu bölümler birbirini şöyle izliyor. Önce bu bölüm ki konuya giriş niteliğindedir, eserin çeşitli bölümlere ayrılması, aşkın mahiyeti üzerine inceleme. Sonra aşkın belirtileri, sonra düşlerinde sevenler, basit bir tasvir üzerine aşık olanlar, bir bakışta aşık olanlar, birini sevdikten sonra artık başka birini sevmeyenler, sözle ima ve telmihler, gözlerin dili, mektuplaşma, haberci, sır saklama, sır söyleme, itaat, muhalefet, eleştirmeci, yardımsever dost, gözetleyici, jurnalci, kavuşma, kaçınma, vefa, ihanet, ayrılık, kanaat, vücuttan düşme, teselli, ölüm, günahın çirkinliği ve iffet. Leon Berger, Le Collier du Pigeon, sayfa 8-13. İçeriği. Aşka ve aşkın muhtelif safhalarına dair olup, psikolojik görüşlerini kendi hayatından veya çağdaşların tecrübelerinden alınmış kısa hikayeler ve kendi şiirleriyle açıklamış olduğu bu kitapta İbn Hazm ince bir şair olarak çıkmaktadır karşımıza. Yazar bu kitapta yalnızca kendi karakterini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda çağındaki hayatın pek az bilinen bir yönünü de ilgi uyandırıcı bir tarzda aydınlatıyor. İslam Ansiklopedisi, Cilt 5/2, sayfa 748. Güvercin gerdanlığı, bağlılık, ülfet, sevgi ve muhabbet konusunda yazılmış önemli bir psikolojik tahlil denemesidir. Yazar, gerçeklerin tanıtılmasında bizzat gözüyle gördüklerine veya kendisine doğru olarak anlatılanlara dayanmaktadır. Bu ne bir hayal ürünü ne de gerçekte dayanağı olmayan mesnetsiz kuruntu ya da soyut sanılardır. Tam tersine kendi kişisel deneyimlerinin ömrünün sonbaharında hazırlanmış, olgunlaşmış ve tamamlanmış sağlıklı bir yorumudur. Yazar bu kitapta tüme varım, istikra yoluyla çeşitli psikolojik tahlillere girişiyor. Hazır cevaplarla sonuçlanan mantıksal önermelere başvuruyor. Tüme varım yöntemi rastgele bir şey olursa kuşkusuz tam olmaz, eksik bir tüme varım olur. Oysa İbn Hazm tüme varımlarını sahih dini naslarla berkitir. Örneğin aşkı tanımlarken şöyle der: İnsanlar aşkın mahiyeti üzerinde tam anlamıyla anlaşamadılar. Üzerinde çok kafa yordular, uzun incelemeler yaptılar. Benim düşünceme göre aşk, ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarının birleştirilmesidir. Bu birleşme onların en yüksek temel ögelerinde meydana gelir. Bu birleşme ruhların yüksek konumlarındaki elverişli durumlara uygun bir biçimde ve bu durumların ruhun şekillendirdiği bütün içerisinde birbirlerine az veya çok yakın olmalarına göre meydana gelir. Beraberlik ve ayrılığın varlıkların birleşimi ve ayrışımıyla ilgili olduğunu biliyoruz. Her şekil kesinlikle kendine uygun olan şekli çağırır, onu arar bulur. Her şey misli mislinedir. Birbirine yakınlık duygusal bir iştir, apaçık etkileri vardır. Aramızda karşıtların birbirini çektiğini, hemcinslerin birbiriyle uyum sağladığını bilmeyen yoktur. Niçin aynı durumlar ruhlar için söz konusu olmasın? Çünkü onların alemi saf ve temiz bir alemdir. Özü ahenkli bir şekilde yüceliğe dayanır. Kendisini oluşturan ilke onu eğilimlere, yaklaşım ve uzaklaşımlara, sevgiye ve nefrete yaraşır hale getirir. Bütün bunları insanoğlunun değişik davranış biçimleriyle çok açık seçik biliyoruz. Bu değişik durumlara insan kolayca kendini uydurabiliyor. Yüce Allah şöyle diyor: Sizi bir candan, Adem'den yaratan, bundan da gönlü kendisine yatıp ısınsın diye eşini yapan O'dur, Allah'tır. Kur'an 7/189. Demek oluyor ki Allah, Adem'in eşinde bulacağı ısınma ve huzurun nedenini Havva'nın kendisinden bir parça olmasında kılmıştır. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon, sayfa 14-17. Ve gene şöyle demektedir. İleri sürdüğüm bu düşüncenin bir başka kanıtı da şudur. Eğer aralarında doğal nitelikler bakımından bir benzeşme, bir uyuşma yoksa, birbirini seven iki kişi bulmak imkansızdır. En azından bunun böyle olması gerekir. Benzeşmeler ne kadar çoksa, birleşme o kadar büyük, sevgi o kadar sağlam olur. Bunu anlamak için kendine bak, aynısını görürsün. Allah'ın elçisinin şu sözü de bunu yeterince açıklığa kavuşturuyor. Ruhlar askere alınmış bir ordudur. Orduyu oluşturan erler birbirleriyle ne denli tanışıyorlarsa aralarında o denli bir geçim olur. Birbirleriyle hiç tanışmıyorlarsa aralarında geçimsizlik ve uyuşmazlık olur. Ve yine bu konuda dindar iyi birisi şöyle diyor. İnananların ruhları birbiriyle çok iyi tanışır ve anlaşırlar. İşte bu yüzden Hipokrat, sevdiği bir insan hakkında kendisine bir yığın kusur ve eksiklik anlatıldığında hiç kuşkuya kapılmadı ve şöyle dedi. Eğer o beni seviyorsa ben de ona birçok huyumla ve yönümle benzemeliyim. AGE sayfa 22-23. Kimi bilge kişiler de bunun nedenini şöyle açıklamaktadırlar. Allah ruhları yarattı, bazılarını parçalara ayırdı ve arşın çevresinde sürekli döndürdü. İki ruhtan hangisi diğer parçayla orada tanışmış, dolayısıyla birbirine kavuşmuşsa, bu dünyada da aynı şekilde birbirleriyle birleşmişlerdir. İbn Hazm kitabında aşkın mertebeleri arasındaki farkı son derece net ve özel bir şekilde göstermiştir. En yüksek aşamadaki sevginin Allah'ta ve Allah için olan, dünya için veya dünyevi bir arzu için olmayan sevgi olduğunu vurgulamıştır. Bunu sadakat ve ülfet konumundaki sevgi izler. Çünkü bu tür sevgi, dinsel bağlar üzerinde ve güven duygusu içinde ayakta kalır, vefa, bağlılık, sevgilisini kendisine tercih etme ilkesine, güzel ahlak ve sarsılmaz bir tutkuya dayanır. Bunlar en kalıcı, en sürekli doğruluk ilkeleridir. Çoğunlukla hayırla, iyilik ve güzellikle sonuçlanır. Bunlardan sonra da nefislerin kavuşmasından başka bir nedeni olmayan aşk türleri gelir sırasıyla. İbn Hazm'da doyurucu inceleme ve değerlendirmeleri, gerçekte her insanda olan sevginin derin tahlillerini ve yorumlarını birlikte izleyeceğiz. Göreceksiniz, ruhsal anlamlı sevgi ile şehevi anlamlı sevgiyi birbirinden nasıl ayırt ediyor. Her birini ayrı ayrı bölümler halinde açıklıyor. Birincisini ruhsal benzerlik ve yakınlaşmaya, eğilimlerin ve karakterlerin uyuşmasına bağlıyor. İkincisini ise bedensel güzellikten ve yaratılış güzelliğinden başka bir şey olmayan dış görünüşe ve şekle dayandırıyor. İşte gerçekten şehvetin sırrı ve anlamı burada yatmaktadır. Sonra aşkla iffet arasında özel bir bölümde göz kamaştırıcı bir ifadeyle sağlam bir ilgi kuruyor ve şöyle diyor. Gerçekten de kadınlardan iffetli olan, dinin buyruklarına tam uyan iyi kadın, korunma altına alındığında kendini korur, korunma yolu kapansa gene kendini korur, nefsine hakim olur. Kötü kadınsa, korunma altına alındığında bile rahat durmaz, kendini koruyamaz, kötü yollara sapar. Léon Bercher, Le Collier du Pigeon, sayfa 322-323. İşte özgür, iffetli, soylu kadınla soysuz, kötü kadın arasındaki büyük farkı çok açıkça göstermektedir bu. Böylece bize bir takım deliller getirerek insanın ancak insan olacağını, hiçbir surette insani özelliklerinden, şehevi arzularından soyutlanamayacağını kanıtlamıştır. Dolayısıyla insanın sakıncalı durumlara düşmemesi, haramlara yaklaşmaması için fitne kapılarının kilidi tutulmasını önemli vurgulamıştır. Allah Resulü Hazreti Muhammed ne kadar doğru söylemiş. Kim şehevi arzulardan hakkıyla korunursa dinini, ırz ve namusunu korumuş olur. Kim de bu konuda kuşkulu durumlar içinde bulunursa haramların içine düşmüş demektir. Tıpkı ateş çevresinde sürüsünü otlatırken ateşin içine düşe yazan çoban gibidir. Hiç kuşkusuz insanlık dün olduğu kadar bugün de psikolojik ve ruhsal bir takım hastalıklarını tedavi etmek için bu gibi tahlil denemelerine ihtiyaç duymaktadır. Doktor A.M. İzam, Tavkül Hamame, Tahkik, S. B. Dal. İbni Hazm'ın kendi ifadesine bakalım. Bu kitapta şairlerin ana tema olarak işledikleri konuları, şiirlerinde söz ettikleri durumları anlatmaktan hiç kaçınmadım. Tersine o temaları bütün görüntüleriyle aktardım. Karşılıklı bölümler halinde her konuyu ayrı ayrı inceledim, geniş kapsamlı yorumlar yaptım. Örneğin zayıflama anlatılırkenki şiirsel aşırılıklar, gözyaşlarının yağmurlara benzetilmesi, şairlerin dilinde bu gözyaşları kirpiklerin susuzluğunu giderir. İnsanın gözüne kesinlikle uykunun girmemesi, yemeden içmeden kesilmesi gibi durumlar. AGE sayfa 179. Ben bu kitabımda bilinen gerçekler üzerinde durdum. Anlattıklarımın hepsi gerçektir. Dışta kalanlar gerçekle ilgisi olmayan aşırılıklardır. Ben belli bir sıraya uyarak herkesin kabul edebileceği çok sayıda örnekleri vermekle yetindim. Bunu da salt şairlerin izlediği gelenekten ayrılmamak için böyle yaptım. Birçok dostumuz kendilerinin bu kitapta anlatılan öykülerin kahramanı olduklarını görecekler. Onların adlarını eserin başında belirttiğim gibi kapalı biçimde andım. AGE sayfa 180. Biliyorum bağnaz hasımlarımdan kimileri böyle bir kitap yazdığımdan dolayı beni kınayacaklar ve o prensiplerine aykırı davrandı ve benimsediği doğru yolundan ayrıldı diyecekler. Ama hiç kimsenin benim kastettiğimin dışında bir takım şeyleri bana mal etmesine izin veremem. Yüce Allah, ey inananlar, zandan çok sakınınız çünkü kimi zanlar günahtır. Kur'an 49/12 diye buyuruyor. Doktor A.M. İzam, AGE sayfa 180. Böyle bir konu ancak bir takım kaygılardan uzak olmakla ve gönül serbestliğiyle ele alınabilir. Geçmişte başıma gelen olayları burada vermem, alın yazısı cilvelerini belirtmem, kimi anlarımı taptaze belleğimde tutmam, geçmişe ait kimi görüntülerin de hafızamda kalmış olması ve benim bütün bunları anımsayabilmem harika bir şey. AGE sayfa 181. Görüleceği gibi eser bir otobiyografi özelliğini de taşımaktadır. Aynı zamanda Endülüs medeniyeti ve edebiyatından eşsiz örnekler içermektedir. 6. ayrımın sonu sayfa 62.